Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdolus salati ve temmü teslim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlu nuhdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Evet, en son abdest meselesini almıştık. Şimdiki konumuz mest ya da çorap üzerine meshetme ile ilgili olarak. Mestin üzerine meshetmek ve bazı alimlere göre de çorapların üzerine, tabii çoraplarda ihtilaf var genel anlamda. Hangi tür çoraplar? Kalın çoraplar olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın giyindiği çoraplar var. Böyle rivayet geliyor. Ökçeli, kalın, yünden yapılmış. O çoraplar konusunda ittifakla bir ihtilaf yok. Ancak günümüzün mesela bu ince çorapları, yani kardeşlerin giyindiği, genel anlamda giyinilen çoraplar, bunun üzerine mest olur mu, olmaz mı? Alimler arasında ihtilaf konusudur. Bazı alimlere göre caizdir, ince olmuş olsa dahi, yani tabii ayak görünmeyecek şekilde. Biraz kalın olan, yani bu kadar ince olmayan, biraz kalın olan. Bazılarına göre hayır, yani bu yün gibi daha da kalın olan, o şekilde olan çoraplara mest yapılabilir ama günümüzün bu ince çoraplarına mest yapılamaz diye ihtilaf konusudur. Dolayısıyla bu iki görüşe göre alırsak, yani mest olabilir diye veya gerek mestin gerek çorapların, bu nedir? Meşrudur. Bu konuda hadisler gelmiştir, rivayetler gelmiştir. Bu konuda ittifak var alimler arasında. Tabii bu meshetme ruhsattır. Özellikle de soğukların olduğu vakitlerde ya da meşakkatin olduğu vakitlerde temizlik üzere giyiniyorsa onun üzerine suyla meshedebilir. Bu ruhsattır. Caizdir. Allah-u Teala'nın bize olan bir ikramıdır. Bir hafifletmesidir. Mukim için bir gün bir gece, seferi için de üç gün, üç gece nedir? Caizdir. Bu mestin başlama müddeti de abdesti bozulduktan sonra başlar. Sahih görüşe göre. Bu konuda epey ihtilaf var. Kuvvetli görüşe göre. Kişi mesela mest giyindi ve hatta çorap giyindi. Ne zaman müddeti başlar? Ne zaman ki abdesti bozulursa. Diyelim ki sabahleyin giyindi bunları abdest üzere. İkindi vakti abdesti bozuldu ya da öğle vakti, o zaman öğle vaktinden sonra başlıyor. Ertesi gün öğle vaktine kadar. Giyinirken de bir şart da nedir? Abdest üzere giyinmesi gerekiyor. Abdest üzere giyinmesi gerekiyor. Evet, bu meslerde aranan şartlardan birisi, birincisi temizlik üzere giyinecek abdestliyken, ikincisi bu giyindiği meslerin ayakları örtmesi gerekiyor. Bütün ayaklar topuklarla beraber örtmesi gerekiyor. Bu iki önemli şart ne yapılmış? Şart koşulmuş. Şöyle bir mesele daha var. Kişinin müddeti biterse, mesela ikindi vakti başlamıştı, ertesi gün ikindi vaktine kadar müddeti bitti. O halde ne yapabilir? Gidip ayaklarını yıkayıp bir daha giyinirse bir daha başlar. Öbür güne kadar. O şekilde de ne yapar? Uzatılabilir. Başka bir soru. Adam mesela mestini bir anlık çıkardı. Ondan sonra bir daha giyindi. Ve de çorabını çıkardı. Başka kalın çorap giyindi. Böyle bir şey caiz mi? Böyle bir şey de caizdir. Kısa bir müddetliğine çıkarılsa, giyinirse sahih görüşe göre abdest almasına gerek olmaz. Yine devam edebiliyor. İmamet meselesi, yani başa konan sarığın üzerine de kişi meshedebilir. Diyelim ki sarık sarmışsa, tabi bu sarıkların iki çeşidi var Aleyhisselatü Vesselam döneminde, yani meshedilen sarık. Birincisi bu başa sarılan ve arkadan böyle şey bırakılan, püskülü bırakılan bir çeşit sarık var. İkinci çeşidi kafaya sarılıp sonra boyundan da böyle bütün kafayı örtecek şekilde ve boynu örtecek şekilde bağlanan bir çeşit sarık da var. Bunların çıkarılmasında meşakkat olduğu için İslam'da caizdir. Mestin üzerine ıslak eliyle meshedebilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi yapmış, caizdir. Buna binaen, yani yine kişi yaralandığı zaman veya bir yeri kırılırsa, şey koymuşsa, bu sargı bezi, yara bezi deniyor. Böyle bir bez bağlamış. Örnek verin, mesela koluna bağlamış ve hatta ayağına bağlamış. Bunu çıkarması meşakkat ise, suyun değmesi zarar veriyorsa, o zaman bunun üzerine de meshedebilir. Ancak meshederken bütün hepsine meshedecek. meslerde bu dört parmağıyla ıslak olan parmağıyla eliyle bu şekilde ellerini açıp parmaklarının ucundan başlar yukarıya doğru çeker. Kafasını mesh ederken de şöyle iki elini ıslak, iki elini böyle şey yapar. Sarın üzerine. Ama şey olduğu zaman mesela yaralı olan kolu sarılmışsa ve o bez çıkarılmazsa o zaman bütün hepsini ıslak eliyle mesh etmesi lazım. Sadece bir tarafını değil. Şu kadarlık mesela bağlanmışsa şöyle ıslak elini üzerinde ne yapar? Gezdirir. Bu konuyla ilgili bir rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabe-i kiram bir seferden geri dönerken birisi yaralanıyor. Kafasına taş düşüyor, yaralanıyor. Kafasını sarıyor. Ertesi sabaha cenabet oluyor. Ve soruyor, diyor ki ben ne yapmam lazım? Cenabet oldum. Yıkansam zarar olur kafama. Acaba ne yapılabilir? Oradaki bazı sahabeler bunu ilim ehline sormadan ne yapıyorlar? Ona fetva veriyorlar. Ve diyorlar ki hayır, bu şeyi çıkarıp guslen etmen gerekiyor. Yıkaman şart diyorlar. O da çıkarıyor bezi, yıkanıyor. Ondan sonra bağlıyor fakat fenalaşıyor. Çok kötü fenalaşıyor, sonra vefat ediyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelince Medine'ye anlatıyorlar, böyle böyle durum oldu. Birileri ona böyle bir fetva verdi. Aleyhisselam o kadar kızıyor ki قَتَلُوهُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ diyor. Onu öldürdüler, Allah da onları öldürsün. O kadar kızıyor. Niye diyor bilgili ona birisine sormadılar. Halbuki o yaralı olan yerini sardıktan sonra vücudunun geri kalan yerini yıkayabilirdi. Ve o yaralı olan yerini de ıslak eliyle sadece bezin üzerine sürebilirdi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama sormadıkları için ne yapıyorlar? Yanlış bir fetva veriyorlar ve o sahabenin ölümüne sebebiyet veriyorlar. Abdesti bozan unsurlarla ilgili olarak önden ve arkadan çıkan her türlü şey abdesti bozar. Bu ittifakladır. Yani avretinden, önden ve arkadan çıkan her türlü şey ne yapar? Abdesti bozar. Bir de akıl gittiği zaman da abdest bozuluyor. Uyuyarak veyahut da delirerek veyahut da bayılarak. İdraki gidiyorsa, ne yaptığını bilmediği bir durum olursa bu halde de ne yapılıyor? Abdest gidiyor. Adam mesela bayıldı, sonra ayıldı. Adam uyudu, sonra kalktı. Ya da delirdi bir anlık, sonra kendine geldi. Her halükarda abdesti bozuluyor. Ancak uyku meselesinde şöyle bir istisna var. Çok hafif dalarsa ve bu dalması az bir şey olup takriben dışarıda etrafında olup bitenleri de biraz da duyacak kadar böyle hafif bir dalmada Allah'ın izniyle bir beis yok. Çünkü sahabeden rivayetler geliyor, yatsıyı beklerlerken bazen dalarlarmış. Hatta hafiften de horlarlarmış. Böyle oturduğu yerde mesela yaslanmış ve orada bir anlık dalıyor. Böyle hafif uykularda bir beis yok. Ama daha derin oldu mu artık, etrafında neler olup bittiğini bilmeyecek kadar idraki gitmişse o zaman o da ne yapar? Abdestini bozar. Başka ihtilaflı olan bir konu var. Devenin etini yiyen bir kimsenin abdesti bozulur mu? Bu konuda ihtilaf var. Bazıları bozulur demişler, bazıları bu nesh edilmiş demişler. Ama en güzeli abdest almak daha evladır. Deve etini yedikten sonra. Bir de ihtilaflı yine konular vardır. Abdesti bozar mı bozmaz mı diye. Bunlardan bir tanesi avretine dokunması. İhtilaflı olan bir konudur. Avretine çıplak olarak eliyle, elinin içiyle ön avretine dokunursa ya da mesela kadına dokunursa, tabi İmam Şafii'de şehvetli şehvetsiz fark etmiyor. İmam Malik'te şehvetli dokunursa, İmam Ahmet'te de böyle bozulur demişler. Ama genel anlamda bu Hanife'de her halükarda bozulmaz. Ölüyü yıkadıktan sonra bazı alimlere göre yine abdest almak gerekiyor. Ölüyü yıkayan kişi. Bir de İslam'dan irtidat eden bir kimse. Bunun da abdest alması gerekir diyen alimler var. Bu saydığım şeylerde ihtilaf var. Alması gereken diyen alimler var, delilleri var, almaz gerekmez diyen alimler var. Bu konuda vallahu alem ihtilaftan çıkmak için abdest almak daha evladır. Nedir? Dediğim gibi avretine dokunmuşsa çıplak elle, kadına özellikle şehvetle dokunmuşsa, ölüyü yıkamışsa ya da irtidat etmişse o kimsenin abdest alması daha evladır. Başka bir konu var. Kişinin abdesti bozuldu mu, bozulmadı mı? Bazen vesveseler oluyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "İze vecede ahadukum fi batni şey'en feşkele aleyhi ahareca minhu şey'un emla fela yahruc minel mescid hatta yesma savtan ev yecidu rihan." Bir kişinin diyor karnında böyle sorun olursa, mescitteyken diyor acaba benden bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye şüpheye düşerse, mescitten çıkmasın ta ki ses duyana ya da koku alana kadar. Çünkü abdestinin bozulup bozulmadığı nedir? İhtimaldir. Abdestinin var olması yakindir ama bozulup bozulmadığı ihtimaldir. Dolayısıyla ihtimal yakini gidermez. Böyle bir kaide var usul fıkıhta. El yakînu la yazûlu bişşekki. Yakin şüpheyle giderilmez. Örnek verin, bunun gibi aynı şekilde mesela adam sabahleyin abdest alarak çıktı. Öğle vakti olunca ya ben abdestim bozuldu mu bozulmadı mı, ben tuvalete gittim mi gitmedim mi, bir türlü şey yapamadı, kestiremedi. O zaman asıl olan abdestli olmasıdır. Çünkü yakinen abdest almıştı. Ama abdestini bozdu mu bozmadı mı nedir? Şüphedir. Yakin her zaman şüphenin önüne geçirilir. Ya da adam dedi ki ben sabah kesin biliyorum ki abdest almadım, bu şekilde çıktım. Ama biz falan yere uğrayınca abdest aldım mı yoksa ellerimi mi yıkadım hatırlamıyorum derse, asıl olan abdest almadığıdır. Niye? Çünkü yakin olan almamasıdır. Alıp almamadığı ise nedir? Şüphelidir. Dolayısıyla her zaman yakin şüphenin önüne ne yapılır? Geçirilir. Bu bütün ahkamda böyledir. Sadece o şey meselesinde değil, namazda da böyledir. Üç rekat mı kıldım, dört mü kıldım? Üç kıldığı kesindir ama dörtü kılıp kılmadığı şüpheliyse o zaman yakini alır. Üç kılmış gibi yapar, dördüncüyü de ne yapar? Ekler ve sehv secdesi yapar. Bir Müslümanı tanıyoruz, biliyoruz ki Müslümandır. Ama mürted oldu mu olmadı mı, müşrik oldu mu olmadı mı bazı haberler geliyor çelişkili. O zaman asıl olan Müslümandır ta ki hakikatte yani müşrik olduğu kesin haberi gelene kadar. Bunun tam tersi, bir insanı müşrik olarak biliriz, kafir olarak biliriz. Müslüman oldu mu olmadı mı diye şüpheler geliyor. O zaman asıl olan kafir olmasıdır ta ki yakin olana kadar. Bu her şeyde böyledir dediğim gibi. Asıl olan yakini almak, şüpheyi atmak. Ne zaman ki şüphe yakin derecesine ulaşırsa o zaman o noktada alınır. Evet, son bir mesele. Adam Müslüman olursa, yani bir kafir Müslüman oldu. Bu kişinin gusül abdesti alması gerekiyor mu? Geçti o gusülde gelecek. Yine de söyleyelim. Gusül alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Kuvvetli görüşe göre gerekmiyor. Bazı alimlere göre yine gerekir diyenler var. Rivayetler getiriyorlar. Fakat vallahu alem, kuvvetli görüş Aleyhisselatü Vesselam'ın herkesten gidin gusül abdesti alınız diye böyle emrettiği rivayeti gelmemiştir. Bu konuda müstehap olan gusül abdesti almasıdır. Evet, gusule gelince gusulü gerektiren haller vardır. Bir, meninin çıkması. Tabi meninin çıkması da şehvet şartıyla. Kişi hastalıktan dolayı menisi çıkıyorsa buna gusül abdesti gerekmez. Ama şehvet ile fırlayarak o şekilde çıkıyorsa buna gerekiyor. Bu uyanık olduğu zaman. Ama uyuduğu zaman şehvetli, şehvetsiz bu fark etmez. Uyanınca baktı ki cenabet olmuş, her halükarda onun yıkanması gerekiyor. Çünkü bunun şehvetli mi şehvetsiz mi çıktığını bilmiyor. Yani illa rüya görme şartı yok. Ne zaman ki elbisesinde meni görürse o zaman ona gusül abdesti alması ne oluyor? Vacip oluyor. İkinci bir mesele, evlileri ilgilendiren kişi affedersiniz hanımıyla ilişkiye girdi. Fakat şey olmadı, meni akmadı, ilişkiye girdiği zaman meni akmazsa bu konuda da ne yapması lazım? Gusül abdesti alması gerekiyor. Velev ki meni akmamış olsa dahi. Başka bir konu yine ne zaman vacip olur? Şehidin haricinde ölen her bir Müslüman için de gusül abdesti vacip oluyor. Şehit için gerekmiyor. Ancak şehidin cenabet olduğu bilinirse, adam sabahleyin çıkarken operasyona dedi ki ya yıkanamadım, cenabettim. Bir de baktık ki o kimse şehit oldu. Tıpkı Hanzala'nın hani melekler tarafından yıkandığı gibi. Böyle birisini bilirsek o zaman yıkarız. Ama böyle bir şey yoksa zaten şehitte asıl olan yıkanmamasıdır. Onun haricinde ölen kimseler yıkanması gerekiyor. Ya da mesela yara aldı, götürdük hastanede, birkaç saat sonra, bir gün sonra veya birkaç saat sonra vefat etti, o zaman o da yine ne olur? Yıkanır. Ama o savaş mekanında, oralarda eğer şehit olmuşsa o direkt elbiseleriyle, kanlı haliyle ne yapılır? Gömülür, onun yani gusül gerekmiyor. Bir de kadınlar için vacip olan var, o da hayız ve nifası biten kadınlar için gusül abdesti almaları vacip oluyor. Gusül abdestinin şekli ise bir kalben niyet edecek gusül abdesti alırken, iki besmele çekip ellerini ne yapar? Yıkar, üç kere yıkar, sonra avretini yıkar, sonra ellerini bir daha yıkar, sonra abdest alır. Tıpkı namaz için abdest aldığı gibi. Ama ayaklarını yıkamaz. Sonra kafasına üç kere su döker. Sonra sağ tarafına üç kere su döker. Vücudunu yıkar. Sonra sol tarafına üç kere su döker. Yıkar. En son ayaklarını da yıkar ve çıkar. Bu şekilde hem farz hem sünneti de ne yapmış olur? İşlemiş olur. Evet, yine bu konuda gusül abdesti alırken israf etmemesine de dikkat etmesi gerekiyor. Ve gusül başlı başına bir ibadet olduğu için asıl olan ya böyle yıkanırken mesela şampuanla, sabunla yıkandığı zaman ya başta gusül abdesti alsın ya da sonda. İkisini beraber birleştirmesi doğru değil. Çünkü gusül abdesti başlı başına bir ibadettir ve suyla yapılır. Kişi mesela banyoya girip işte sabun, şampuan kullanacaksa ya önce normal sabun, şampuanla yıkanır, temizlenir, sonunda gusül abdesti alır. Ya da başta gusül abdesti alır, sonra sabunla ne yapacaksa yapar. Ta ki o ibadet öbürüyle karıştırılmış olmasın. Teyemmüm meselesine gelince, eğer su bulunmazsa Allah'ın bize olan ikramından birisi de su yok. Yani olduğu yerde çok uzak bir mesafe ya da oralarda yok. Yani ne kadar aramak gerekiyor? Örnek veriyorum, bir yere gittik, su aradık. Ne kadar yani aramamız bize vaciptir? Sesin ulaştığı yere kadar bakmamız bize vaciptir. Bu mıntıkada su var mı? Mesela bağırdığımız zaman kaç metre gidiyor? 200-300 metre mi? O zaman 300 metre böyle bir tur atılıp bakılacak. Su bulunmadı mı o zaman teyemmüm edilir. Ama buralarda nasıl olsa su olmaz demek doğru değildir. Önce bir araştırılması gerekiyor. Ya da yanımızda su var. Operasyona gittik. Baktık ki bu suyla biz abdest alacak olursak susuz kalacağız. Çünkü başka bir su bulamadık. Susuz kalacaksak o zaman teyemmüm edebiliriz. O suyu kullanabiliriz. Evet, suyun olmadığı yerde Allah-u Teala bizlere böyle bir ruhsat vermiş. Ya da mesela kullanmak nedir? Zarar veriyor bize. Hastalığımızı artırıyor. Ve de meşakkat veriyor. Onu ısıtamıyoruz. Soğuk olduğu için soğuk bir günde abdest alamıyoruz onunla, o zaman bunun yerine teyemmüm ederiz. Gerek gusül için gerek abdest için teyemmüm edilir. Teyemmüm ederken de toprak ve toprak cinsinden, yani yeryüzünün üstünde ne varsa, kum da olabilir, normal toprak da olabilir, işte kireç, çimento, buna benzer. Yani yerin cinsinden olan ne varsa yeryüzünde onunla ne yapılır? Teyemmüm edilir. Teyemmümde ihtilaflı rivayetler var. Burada şeyhin tercih ettiği iki kere toprağı vurmak, bir kere vurup yüzü silmek, böyle parmakları açıp yüzü silmek, bir daha vurup sadece elleri silmek. Bazı mezheplerde kollar dirseklere kadar siliniyor. Ama kuvvetli görüş, kollara gerek yok, vallahu alem, sadece eller. Başka rivayet var, sadece bir kere toprağı vurup hem yüzünü hem de ellerini meshedebilir. Teyemmümü bozan unsurlardan birisi, tıpkı abdesti bozan şeyler neyse teyemmümü de bozar. Ek olarak suya ulaştığı zaman ya da o özür gittiği zaman o zaman ne yapar? O da bozulur. Başka son bir mesele, adam mesela hem suyu hem de toprağı kullanamıyor. Örnek veriyorum, Allah korusun yanmıştır mesela ya da başka bir sorunu vardır. Suyu da değdiremez yüzüne eline, toprağı da değdiremez. Bu halde oldu mu ona hiçbir şey gerekmiyor. Direkt bu şekilde namaz kılabilir. La yukellifullahu nefsen illa vus'a demiştir. Allah Teala kişinin taşıyamayacağı şeyden sorumlu kılmaz onu. Evet, necaseti giderme konusu. Bu var olan necaset eğer yerin üstünde olursa veyahut da duvarda olursa onun rengi veyahut da onun maddesi gidene kadar yıkamak ve de sürtüp çıkartmak yeterlidir. Yani yerin üstünde olursa. Eğer mesela kum gibi bir şeyin üstünde olursa, su dökülürse ve alta inerse bu da yeterlidir. Tıpkı o Arabi'nin hani mescide gelip işemesi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki getirin bir kova su dökün. Getirip üstüne su, bir kova su döküyorlar yeterlidir. Çünkü toprağın içine ne oluyor? O çekiliyor. Eğer bir kaptan köpek ve de domuz içmişse, yemişse, ağzını değdirmişse o kabı 7 kere yıkamak gerekiyor. O 7 taneden bir tanesi de toprak. Toprak suyla karıştırılır ve de direkt atılır. Böyle sürtülür. Ondan sonra 6 kere suyla yıkanması gerekiyor. Çünkü köpek ve domuzun necaseti muhallada yani. Büyük necasetlerden sayılıyor. Evet. Bu büyük necasetin dışında yani domuz ve köpeğin necasetin dışında diğer bildiğimiz necasetler. Elbiseye değmişse o elbisedeki eseri gidene kadar rengi ve hatta maddesi gidene kadar yıkayıp ne yapmak lazım? Sıkmak gerekiyor. Yıkanan şeyler 3 kısımdır. 1- sıkılması mümkün olan şeyler. O zaman yıkarken sıkmamız gerekiyor necasetten temizlerken. 2- sıkmamız mümkün olmayan ama çevirebildiğimiz şeyler olur. Ağır şeyler mesela. Sıkamıyoruz ama çevirebiliyoruz. O zaman yıkarken çeviririz ki o içindeki su tamamıyla gitsin, kalmasın. 3.'sü ne sıkabiliyoruz ne de çevirebiliyoruz. Çok çok ağırlaştı mesela. Bu halde o zaman üzerine ağır bir şey konur. Ta ki suyunun çoğu gitsin. Suyunun çoğu giderse Allah'ın izniyle bu şekilde temizlenmiş olur. Başka bir mesele eğer küçük çocuk kucağımıza verilirse ve yemek yemeyen bir çocuk ise, erkek ise onun bevli necaset türlerinden değil yani büyük necaset değil, hafif bir necasettir. Sadece su serpilmesi yeterlidir. Ama bu kız çocuğu olursa ya da yemek yiyen iki cins de olursa bununki normal necasettir, yıkanması şarttır, gerekiyor. Bir de bu eti yenen hayvanlar vardır. Onların necaseti de temiz sayılıyor. Yani koyun gibi, inek gibi, deve gibi bunların necasetleri üzerimize sıçrarsa bunda herhangi bir beis yok. Çünkü necis sayılmıyorlar. Evet. Bir de kedinin özellikle hani tavaf eden, çok gezen kedi ve kedi gibi böyle çok tavaf eden insanların sakınamadığı bu tip hayvanların ağız suları da necis sayılmaz. Gelip bir kaptan yedi mi bir beis yok. Ona kıyasla hatta fare için de böyle derler. Yani gece vakti fare gelip gerekirse tabaklardan bir şeyler yiyebilir, ağzını bir şeylere sokabilir. Bunlardan sakınmak zor olduğu için bunlar affedilmiş olan şeylerdir. Kedi ve daha küçük kuşlar için de söz konusudur. Yani bunlar da gelip içti mi bunlardan korunmak zor olduğu için bunlarınki de necis sayılmamıştır. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ